Temmuz. Çatışmayla iç içe yaşadığımız neredeyse 30. yıla giriyoruz. Ancak çatışmalarda ölenlerin çoğu 30 yaşını görmedi bile. Sadece çatışmayı görerek büyüyen, çatışmaktan başka bir alternatifi hayaline dahi getiremeyen, ancak neden çatışıldığını da bilemeyen, çatışmaya sürükleyen sebeplerden habersiz nesiller yetiştiriyoruz. Gelecek kuşaklara mirasımız bu olmamalı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun CHP Genel Merkezi tarafından iptal edilen e-posta mesajından.
Temmuz'da insanlık öldü. Tam da insanlığın doğduğu yerde, Doğu Afrika'da. Somali son 60 yılın en ağır kuraklığına maruz kalmıştı. Kıtlık ve olağanüstü hal ilan edildi.
Children and adults are dying at an appalling rate. Every day of delay will cost more lives. The harrowing reports which I receive every day is really very sad and very heartbreaking. The aid should be delivered to the people needed. That's what United Nations is taking very seriously to monitor. And we have to have fundings urgently.
Birleşmiş Milletler 21. yüzyılda ilk defa Doğu Afrika'da faaliyet gösteriyordu. Binlerce aç Somalili yiyecek bulmak için başkent Mogadişu'ya gitmeye çalışırken yollarda ölüyor, hatta çocuklarını yollarda tek tek ölüme terk etmek zorunda kalıyordu. Her gün ortalama 50 çocuğun açlıktan öldüğü Somali'de UNICEF, yollarda terk edilmiş 300'den fazla çocuk bulunduğunu açıklıyor, ancak gerçek rakamın çok daha yüksek olmasından endişe ediliyordu. Kenya, Etiyopya, Somali üçgeninde kuraklık nedeniyle 11 milyon insan açlıktan ölme tehlikesindeydi. Birleşmiş Milletler'in havadan yaptığı gıda yardımları yeterli olmuyor, kökten dinci Eş-Şebap örgütü çalışmaları engelliyordu. Tüm bu trajediler silsilesinden daha kahredici olansa, tümünün ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşları ve bölgede çalışan STK'lar tarafından daha 2 sene öncesinden söylenmiş olmasıydı.
Avrupa'nın sakin refah toplumu Norveç, Temmuz'da bir katliama sahne oldu. Başkent Oslo'da hükümet binasını hedef alan bir bomba patlıyor, olayın şoku atlatılamadan bu kez Utøya adasında bir gençlik kampından katliam haberleri geliyordu. Polis kılığına girmiş aşırı sağcı Anders Behring Breivik, otomatik silahla onlarca genci kurşuna diziyordu. Her iki saldırının bilançosu 76 ölü. Yakalanan Breivik mahkemede suçunu itiraf etti ancak suçlu olduğunu kabul etmedi. Breivik, Norveç'i kültürel Marksizm ve İslam istilasına karşı korumayı amaçladığını söyledi.
Japonya'da nükleer santrale 60 kilometre mesafedeki Fukushima kentinde yapılan ölçümler sonucunda radyasyon oranının yasal sınırın 4 katına kadar yükseldiği belirtildiğinde ve çocukların tahliye edilmesi çağrısında bulunulduğunda felaketin üzerinden 4 ay geçmişti. Başbakan Naoto Kan, nükleer santrallerin azaltılarak 2050'ye kadar tamamen devre dışı bırakılmasını, rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımına geçilmesini içeren planı açıkladı.
Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'ye yardım için yola çıkan, ancak çeşitli sabotajlarla karşılaşan uluslararası yardım filosu, bu kez Yunanistan engeline takıldı.
No, that's not right. We have been surveyed to be safe.
We are unarmed civilians. No need for weapons. Do not shoot.
You cannot come on board this ship. Put those weapons down.
Yunanistan, limanlarında demirlemiş filoya ait gemilerin çıkışına yasak getirdi. Limandan izinsiz çıkan Kanada teknesi Tahrir'e Yunan SAT komandoları müdahale ederek tekrar Girit'teki limana çekti. 11 gazeteci ve 36 aktivist gemide mahsur kaldı. Geminin kaptanı kanuna aykırı olarak hapse atılırken oturma eylemiyle eyleme destek veren Yunanlılar da limandan atılıyordu. Egemen devlet tanımını bir süreliğine askıya alan Yunanistan'ın bu tavrında IMF'ye göbekten bağlı olmasının ve ABD'nin telkinlerinin rolü tam olarak kestirilemese de İsrail olayı diplomatik bir zafer olarak tanımlayacaktı. Filoda yer alan bir Fransız teknesi Yunan karasularından kaçmayı başararak Gazze'ye doğru yola koyuldu. Ancak Fransız bandıralı Onur El Kareme Gazze yolunda İsrail gemileri tarafından kuşatılarak yolculuğuna son vermek zorunda kaldı.
Barış yanlısı yüzlerce eylemci yine de vazgeçmedi. Bu defa gruplar halinde Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanına gitmek, oradan da Batı Şeria'ya geçmek amacındaki eylemcilerin önemli bir bölümü uluslararası hava yolu şirketlerinin kendilerine eylemcilerin isimlerini içeren listeleri illegal olarak gönderen İsrail'e biat edip uluslararası anlaşmaları ve kendi ülkelerinin egemenlik hakkını bir süreliğine askıya alması yüzünden uçaklara binmeye dahi imkan bulamadı. Ben Gurion'a ulaşmayı başarabilen 38 eylemci ise yakalandı ve sınır dışı edildi.
Temmuz'da olumlu bazı gelişmeler de oldu. Hollanda'da bir mahkeme tarihi bir karar alarak 1995 yılındaki Srebrenica katliamında 3 Boşnağın öldürülmesinden Hollanda devletini de sorumlu tuttu. Bölgede bulunan Birleşmiş Milletler'e bağlı Hollanda askerleri Sırp güçlerinin saldırısı sırasında olaylara müdahale etmemekle suçlanıyordu. Savaş suçlusu olarak aranan son Sırp lider Goran Hacic de yakalanarak Lahey'e gönderildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2003 yılında Irak'ın güneyindeki Basra kentinde 6 Iraklı sivilin öldürülmesiyle ilgili davada İngiltere'yi suçlu buldu. Karar İngiltere'nin kendi toprakları dışındaki bir insan hakları ihlalinin saptanması açısından önem taşıyordu.
İngiltere açısından Temmuz'da asıl gündem belirleyici konuysa patlayan Telekulak skandalı oldu. Sansasyonel haberleriyle tanınan haftalık News of the World gazetesi, toplumun yakından izlediği bazı kişilerin cep telefonlarının sesli mesaj kutularına izinsiz ve habersiz olarak girdiğini kabul etti. Bunlar arasında kaçırıldıktan sonra öldürülen ortaokul öğrencisi Millie Dowler de bulunuyordu. Dowler'ın ailesi kızlarının mesaj kutusundaki bazı mesajların silinmesini uzun süre kızlarının hayatta olduğuna yormuş ve gerçeği öğrenince ciddi travma yaşamışlardı. Skandalın açığa çıkmasının ardından büyük tepki çeken medya patronu Murdoch'a ait 168 yıllık gazete yayın hayatına son verdiğini açıkladı. Mevcut başbakandan eski başbakana kadar ülkenin hatırı sayılır önemi haiz kişileri arasında orantısız bir etkisi ve yaptırım gücü olduğu anlaşılan ve dünya yüzündeki 100 küsur gazetesinin tamamında Irak'ın işgalini destekleyen Murdoch İmparatorluğu'nun sevgili kapı kullarından Rebecca Brooks istifasını açıklamak zorunda kaldı. Murdoch'un Britanya'da televizyon kanallarında tekelleşme girişimi de bu skandal üzerine şimdilik akim kaldı.
This is the most humble day of my career. James and I would like to say how sorry we are for what has happened. Especially with regard to listening to the voicemail of victims of crime. At no time do I remember being as sickened as when I heard what the Dowler family had to endure. I want to thank the Dowlers for graciously giving me the opportunity to apologize in person. I would like all the victims of phone hacking to know how completely and deeply sorry I am.
ABD, Bin Laden suikastından beri arasındaki gerginliğin tavan yaptığı Pakistan'a 800 milyon dolarlık askeri yardım askıya aldı. Pakistan Savunma Bakanı, Taliban ve El-Kaide ile savaşan birliklerini geri çekebilecekleri uyarısında bulundu. Bu sırada insansız Amerikan uçakları Pakistan topraklarını hedef almayı sürdürüyordu. Çeşitli hedeflere bir günde düzenlenen 4 ayrı saldırıda 52 kişi öldü. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmet Veli Karzai de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Karzai'nin koruması tarafından öldürüldüğü bildirildi ve suikasti Taliban üstlendi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un katılımıyla Cenevre'de yapılan üçlü Kıbrıs zirvesinden Ekim ayına kadar yoğunlaştırılmış müzakereler yapılması kararı çıktı. Ankara ise Avrupa Birliği'ni uyararak Rum kesiminin Kıbrıs sorunu çözülmeden dönem başkanı olması durumunda Avrupa Birliği ile ilişkilerin donacağı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği ile ilişkilerin 2006'dan beri yerinde saydığı artık sır olmaktan çıktığı için bu çıkışta fazla ciddiye alınmadı.
Öte yandan Kıbrıs Rum kesiminde mühimmat yüklü bir gemide meydana gelen büyük patlama 13 kişinin ölümüne neden oldu. Larnaka kenti yakınlarındaki olay siyasi krize dönüştü. Önce Genelkurmay Başkanı istifa etti, ardından hükümet düştü. Mühimmatın infilak edebileceği yönünde 7 ay önce Rum hükümetine rapor verilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıkıyor. Göstericiler devlet başkanı Hristofyas'ın da istifasını istiyordu.
Temmuz'da en azından Türkiye gündemine futboldaki şike soruşturması hakim oldu. Yapılan operasyonlarda 100'e yakın kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31'i tutuklandı. Aralarında kulüp başkanları, yöneticiler, eski ve yeni futbolcular, menajerler bulunuyordu. En yüksek profilli isimse Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldu.
Şaşırdık tabii yani ama inşallah doğru değildir. Büyük olay çünkü.
Fenerbahçeliyim evet. Komple bu. Muhakkak sağlam çıkacak bak göreceksiniz.
Dünden beri çok üzgünüm. Asla öyle bir şey olamaz. Azizim öyle bir şey tenezzül etmez.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu azmedemiyorlar. Bu kadar basit.
Şimdi değerli arkadaşlar olay tabii sadece Fenerbahçe ile alakalı değil. Yani bu işin dal budak saldığı çok geniş bir alan var. Eğer bir yerde bir suistimal varsa adil bir yaklaşımla çözülmesi lazım.
Yani birçok ilişkilerin iç içe girdiğini, menajer, yönetici, yönetici, futbolcu farklı şeylerin olduğunu bunun dışında söylüyorum bunu. Spor camiasının bunlardan bir şekilde kurtulması gerektiğini, milli takımımıza olumlu yansımadığını bu durumun söylemeye izah etmiştim.
Operasyonun organize suç örgütü kurmak, şike ve teşvik primi suçları kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Süper Lig ve Bank Asya'da 19 maçta şike ve teşvik primi verildiğinin delillerle tespit edildiğini bildirdi. Yeni seçilen Futbol Federasyonu'nun tepkisi ise evlere şenlikti. İfadesi alınanlardan Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Emenike tek maçta bile oynayamadan yurt dışına transfer oldu. Aynı tarihlerde Yunanistan futbolunda başlatılan şike soruşturması çerçevesinde Süper Lig takımları Kavala ve Olympiakos Volu 2. lige düşürülmüş, takımların başkanları da futbolla ilgili faaliyetlerden ömür boyu men edilmişlerdi.
Ay içinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik güçleri ve PKK arasında çıkan çatışmada 13 askerin hayatını kaybetmesiyle Türkiye'de atmosfer tamamen değişti. PKK saldırısı büyük infial yaratıyor, daha önce defalarca denenmiş yöntemler ortaya atılıyordu. Sınır ötesi operasyon kim bilir kaçıncı kez tartışılmaya başlanıyordu. Başbakan Erdoğan sert bir açıklama yaparak terör örgütü de siyasi uzantıları da bizden iyi niyet beklemesin diyor, medyanın teröre desteğinden şikayet ediyordu. Terörle mücadelede özel harekat polisinin daha etkin rol almasına karar veriliyor, bu noktada denenmiş ama sonuç vermemiş yöntemlerin daha etkili olduğuna inanmamız bekleniyordu. Aynı günlerde Diyarbakır'da toplanan Demokratik Toplum Kongresi de müthiş bir zamanlamayla demokratik özellik ilan ediyordu.
Saldırıyla birlikte toplumsal gerilim de arttı. Milliyetçi refleks ve gaz vermelerle doruk noktasına çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda günlerce süren olaylarda BDP ilçe örgütü ve partililer hedef alındı. Yüzlerce kişilik gruplar BDP ilçe örgütüne yürüdü. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen tarım işçileriyle ilçe halkı arasında kiraz toplama meselesinden çıkan tartışma etnik kavga ve linç denemesine dönüştü. 8 kişi yaralandı. Sanatçı Aynur Doğan'ın Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde Kürtçe şarkı seslendirdiği sırada bir grup yuhaladı ve sahneye pet şişe ve minder yağdırdı. Linç kültürü belli ki iliklerimize kadar işlemişti.
Öte yandan Samsun'un Havza ilçesinde PKK'lı sanılarak güvenlik güçlerince öldürülen 16 yaşındaki Gökhan Çetintaş toprağa veriliyordu. Olay sırasında güvenlik güçlerinin iki kardeşe 500 mermi sıktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak 12 asker ve tim komutanı savcılıkta ifade verdi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kardeşlerin o bölgeden geçmesini talihsizlik olarak değerlendirdi ve jandarma iddia edildiği gibi sorumsuz davransaydı diğer kardeş de ölebilirdi dedi. Belli ki İdris Şahin'in adını bundan sonra çok duyacaktık.
Bir yandan da meclisteki boykot ve yemin krizi sürüyordu. Yeni meclis başkanı Cemil Çiçek olurken BDP'li vekiller parlamento boykotunu sürdürdükleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de yemin etmedikleri için oy kullanamıyordu. Sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı devreye girdi. BDP, Hatip Dicle'nin durumu nedeniyle ya 36 ya hiç mesajı verdi. Ancak Başbakan Erdoğan paşa paşa gelecekler diyordu. Erdoğan, tutuklu vekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal nedeniyle yemin etmeyen Cumhuriyet Halk Partili vekillerin de tükürdüklerini yalayacakları görüşünü de dillendirdi.
Bu arada meclis iç tüzüğü uyarınca devamsızlığı belli bir düzeyi aşanların milletvekilliğinin düşeceği tartışmaları yapılıyordu. Meclis boykotu sorununun Halk Partisi ayağı AK Parti ve CHP arasında yapılan sorunun çözüm adresinin meclis olduğunu belirten ortak mutabakat metniyle aşıldı. Ve CHP'liler İsa Gök dışında parlamentoya gelerek yemin ettiler. Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin yaptığı başvuruyu yetkisizlik gerekçesiyle reddetmesiyle Dicle için milletvekilliği yolunun kapandığı kesinlik kazanıyor. Grup toplantısını Diyarbakır'da yapan BDP'liler boykotu sürdürme kararı alıyordu.
Bu süreçte Başbakan Erdoğan 61. Hükümetin Bakanlar Kurulu'nu ve programını açıkladı. Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı kaldırılmış, yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulunca yepyeni bir oksimoron oluşturulmuş, onun başına da eski TOKİ müdürü getirilmişti.
Bir önceki ay yapılan seçimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zirvesinde sürpriz istifalar, daha doğrusu emeklilikler yaşandı. İlk olarak Genelkurmay Başkanı Işık Koşener'in emeklilik talebini hükümete sunduğu açıklandı. Hemen ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının da emekliliklerini istedikleri öğrenildi. Yüksek Askeri Şura öncesi tutuklu general ve amirallerin terfi ve atamalarına ilişkin ortak bir formül üzerinde anlaşma sağlayamadığı ve bu nedenle gerginlik yaşandığı yönünde iddialar bulunuyordu. Sorun birkaç gün içinde çözüldü. Genelkurmay Başkanlığı'na istifa etmeyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel getirildi.
Yaklaşık 4,5 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink ile ilgili davadan ilk karar Temmuz'da çıktı. Çocuk mahkemesinde yargılanan Ogün Samast, tasarlayarak adam öldürmek ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Ancak avukatlar hala aydınlatılmamış onlarca soru olduğuna dikkat çekiyordu. Mahkemenin ısrarına rağmen TİB, öncelik sıralamasında hayrete düşürüyor ve özel hayatın gizliliği gerekçesiyle telefon kayıtlarını göndermiyordu.
Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın bir numaralı sanığı 18 yıldır aranan Cafer Erçakmak'ın Sivas'ta kundaklanan otelin pek yakınında bir evde yaşayıp vefat ettiği ve gizlice defnedildiği ortaya çıktı. Erçakmak'ın mezarı tekrar açıldı, otopsi için örnek alındı. Öte yandan kamulaştırıldıktan sonra bilim ve kültür merkezi olarak yeniden düzenlenen Sivas Madımak Oteli önünde anma törenine bu yıl valilik izin vermedi. Otel önüne yürümek isteyen gruplara polis gazla müdahale etti.
İnsanlığı 2011 Temmuz'unda defnediyorduk.